6. Ada ve Göksel. Kadın gibi hissetmek, karşısındakine verdiğin ilhamda huzur bulmak, istenmenin heyecanında kendini keşfetmek, iz bırakacak kadar değerli hissetmek, hafızada kalacak kadar var olmak. Ada balo için almaya karar verdiği kıyafetin içinde aynadaki yansımasına bakarken ilk defa hissettiği bu duygular aklında daha önce gitmediği yerlere götürdü onu. Deniz onu böyle görse ne düşünürdü? Artık büyümüştü, kamburunu düzeltmeyi, dik durup karnının içine çekmeyi bilir olmuştu. Ama deniz yoktu. Burnunu sızlatan düşünce, içini iyice silmeden düşüncelerinden sıyrıldı. Deniz yoktu ama Tugay vardı. İlham vericiydi varlığı. Yedikleri yemekte saatlerce sohbet etmişler, Tugay'ın okul anılarını dinlemişler, gülmüşlerdi. İlk defa içini saran melankoliden çıkmıştı ada. Tugay'ın arabada ikram ettiği ve alması için ısrar ettiği kokainin algısındaki etkisini düşünmeden mutluluk hissetmişti. Bir erkeğin daveti bir kadına ne kadar mutluluk verebilirdi? Bu akşam baloya gideceklerdi, aynı filmlerdeki gibi. İnce askılı kırmızı daracık kıyafetin içinde kendini bulmuş hissederek geçti soyunma kabinine. İlk defa bu kadar pahalı bir elbise alacaktı ama umrunda bile değildi. Bir erkeğin daveti bir kadını ne kadar umursamaz yapabilirdi. Elbisesini aldıktan sonra altına ayakkabı alabilmek için şehrin alengirli dar sokakları, bu dar sokaklardaki binbir kafesi ve küçük dükkanlarıyla ünlü bölgesine geldi. Biraz tedirgindi. İnsanlar işten çıkıp sokakları yığılmadan işini halledip eve dönmeliydi. Ne olmuştu bu ülkeye? Niye herkes sabahlara kadar yürüyüşteydi? Birileri vurulmuş, birileri ölmüştü. Nedendi? Önemli değildi. İnsanlar sokağa çıkmadan ayakkabısını bulmalıydı. Hızlıca arka sokaklardaki mağazalarda gezindi. İstediğini buldu. Biraz daha uzun görmesini sağlayacak kadar topuklu, bileğini kırmasını engelleyecek kadar konforluydu. Bileklerinin nasıl göründüğüne bakmak için pantolonun paçalarını kaldırdı yukarı. Aynanın önünde dikkatle turladı. Ne kadar da seksiydi bilekleri. Bir erkeğin daveti bir kadını ne kadar değiştirebilirdi? İlk defa giydiği bu topukluları alıştığına karar verdi. Akşam kendini Tugay'ın yanında yürüyormuş gibi farz ederek adımlarken. Aynanın önünde dikkatini yine topuklara verip inceledi. Mağazanın vitrininden kendisine kilitlenmiş Göksel'i fark etmeden. Gecenin inmesine az vardı. Beyaz gömleği ve yukarıdaki fırıncının dükkanına sakladıkları sopalarıyla Göksel ve arkadaşları hazırlıksız yakalayacakları halka neredeyse hazırdı. Ara sokaklarda her zamanki gibi turlayarak başlamışlardı gezilerine. Ama Göksel mağazanın içinde adayı görünce yanındakileri fırıncıda buluşacaklarını söylemiş ve kilitlenmişti vitrine. Gruptan sorumlu Egemen Amir homurdanarak yürüdü yoluna. Bir psikopatı disipline nasıl zorlardı? Göksel mağazaya girmemek için zor tuttu kendini. Adanın ne işi vardı burada? Ayağındaki ayakkabılar da neydi? Onun masumluğuna, temizliğine yakışmayacak gariplikteydi. Niye böyle bir ayakkabı giysindi ki? Ama yine de rahatladı çünkü bu ayakkabılarla gece sokağa çıkan halka katılamayacağı kesindi. Ara sokaklarda yakaladıkları çocuklara yaptıkları geldi aklına. Yaptıkların adaya yapıldığını düşündü bir an ve içindeki öfke öyle ani yükseldi ki sıktığı yumrukları o an biri ona dokunsa dokunanı öldürebilirdi. İstem dışı sıkıca kıstı gözlerini, kafasından attı bu iğrenç düşünceyi. Yaşadığı sürece kimse zarar veremezdi ona. Nefes aldı, gözlerini açtı. Ada şimdi kasadaydı. Birazdan çıkacak ve karşılaşacaklardı. Nasıl da özlemişti onu, müziği. Ada çıktığında böyle dikilmek istemiyordu burada. Eğildi, ayakkabısının bağını açıp bağlamaya başladı. Ada çıktı, kapının önünde bağcığını bağlayan Göksel'i gördüğünde durakladı ve hemen hızlandı. En son karşılaşmak istediği bu ahmaktı. Adanın hamlesine yerden kalkıp ona seslenerek karşılık verdi Göksel. Ada der demez pişman olmuştu. Beyin sapı ona dönüp koşup uzaklaşmasını emrediyordu. Ama yapısını sürüngenlerden alan bu evrimleşmemiş bölümün hükmüne kapılmayacaktı Göksel. Dişlerini sıkarak bekledi. Ada derin, sıkkın bir nefes alıp döndü ona. Değişen bir şey olup olmadığına bakıp umursamazca kafasını çevirecekti ama Göksel'de bir şey değişmişti. Kendini zor tutan hali hala oradaydı ama başka bir şey daha vardı. Adını koyamadığı bir şey. Birkaç saniye içinde önemsizleşti bu düşünce ve adanın umursamazlığı geri geldi aklına. Kaşlarını kaldırıp dercesine baktı Göksel'in gözlerinin içine. Göksel daha önce adanın hiç duymadığı bir tonda ve halde hesap sordu. Ne işin var burada? Ada resmen salaklaştı. Bu ahmak hesap mı soruyordu kendisine? Sana ne? Diye hırladı kaşlarını çatıp çenesini uzatarak. Göksel'in kendisine bir adım atması, kırancasına yumrukladığı mühürlü avuçlarını açmadan, onu omuzlarından sıkmadan tutması ve sıkı sıkı kapattığı dudaklarını, adanın aralık yakalanmış dudaklarını iyice bastırması. Geri çekilip adanın gözlerini dikkatle, telaşla, kontrolsüzlüğün verdiği dehşetle, ilkelliğin verdiği güçle bakması, eve dön demesi bir oldu. Göksel arkasını dönüp yürüdü. Adaysa şokta olduğu yerde kala kaldı. Bu salak ne yapmaya çalışıyordu? Kendisine yaşattığı tüm aşağılanmayı böylesine acemi, kuru bir öpücükle unutturacağını mı sanıyordu? Göksel'in hali her zaman tuhaftı. Ama asla bundan daha tuhaf olamaz diye karar verdi ada. Acaba ne arıyordu burada? Kendisini takip etmiyordu, emindi. Çünkü o zaman karşılaştıklarında bu kadar şaşırmazdı. Köşeyi dönüp yok olmuştu. Göksel köşeyi dönüp 4 adım sonra durdu. Yaptığı şeye inanamıyordu. Niye yapmıştı? Ne kadar aptaldı? Ada nasıldı tiksinmiş olmalıydı. Kafasına vurdu. Yanından geçenlerin bakışlarını aldırış etmeden dövdü kendini. Onun güvende olduğundan emin olmayı hatırlar hatırlamaz geri döndü. Onu takip etmekten başka çaresi yoktu. Vatandaş kalabalıklarının sokaklarda birikmeye başladığını gören ada, kuaföre gitmek için önüne gelen ilk taksiye bindi. Neyse ki kuaför evinin yakınındaydı. Tugay'ın kendisini almasına 2 saat vardı. Keşke daha önce haberi olsaydı bu organizasyondan ama Tugay onu bu sabah arayıp davet etmişti. Saç yapılırken ne kadar şanslı olduğunu düşündü. Elbiseyi, ayakkabıyı hemen bulabilmişti. Ama en önemlisi Tugay'la tanışmış olmasıydı. Makyajı da bittikten sonra hemen eve koştu. Eve gidip odanın penceresini açana kadar fark etmedi Göksel'i. Bu ahmakla uğraşacak vakti yoktu. Ama Tugay kendisini almaya geldiğinde bu ahmağın etrafta olmasını da istemiyordu. Tugay'a saldırabilecek kadar vahşiydi Göksel. Hızlı giyindi, parfümünü sıktı. Bütün gün bir şey yememişti. Anneannesinin hazırladığı börekten ağzını tıkıp ayakkabısını giydi. Çantasının içine makyaj malzemelerini koyarken hazırdı. Aşağıya inip Göksel'in ağzına sıçacaktı. Ama önce Tugay'ın gelmesini beklemeliydi. Duru'nun kendi üzerinde yarattığı baskının denize olan bağlılığını nasıl etkilediğini deneyimlemişti. Tugay'ın da Göksel'i görmesini, adının başka bir erkek tarafından nasıl istendiğini anlamasını istiyordu. Göksel kontrolünde olduğu sürece problem yoktu. Nasılsa Tugay'ın onun nasıl ilkel bir hayvan olduğunu anlaması imkansızdı. Göksel vücudundaki gelişmiş insansı kaslarıyla beynindeki tuhaflığı rahatça kamufle edebilen bir hayvandı. Adının hayvanı. Hiçbir işe yaramayan, güçlü ama aciz bir hayvan. Tugay aradığında ada heyecanlandı. En son denize dokunduğunda çarpmıştı kalbi böyle. Birkaç dakika sonra evin önünde olacaktı. Anneannesini öpüp çıktı kapıdan. Göksel adanın eve sağ salim vardığından emin olmak için başlamıştı takibe. Ama şimdi nereye gideceğini merakıyla bekliyordu sokakta. Ada kapıdan çıktığında hemen arkasını dönüp yukarı doğru yürüdü. 2 apartmanın arasındaki dar sokağa girdi. Bir an bekledikten sonra telefonun kamerasını açıp köşeden yavaşça uzattı. Telefonu bir ayna gibi kullanmayı egemen amirden öğrenmişti. Adanın kendisine doğru geldiğini anlar anlamaz telefonu çekti. Ama ada varmıştı bile. Tam karşısında dikiliyordu şimdi. Aynı anda telefon çaldı. Egemen arıyordu. Göksel tuşa basıp susturdu telefonu. Bırak bir polis amirini, şimdi karşısına ordu bile gelse adanın kendi üzerinde yarattığı baskıdan daha ötesini yaratamazdı kimse. Ada kaşlarını çatıp, ne yapıyorsun sen, beni takip mi ediyorsun şimdi de, dedi. Keşke Tugay şimdi burada olsaydı, erken mi çıkmıştı sokağa diye düşünürken çalan telefonu Tugay'ın biraz geride evin önüne geldiğini anlatıyordu kendine. Ada Göksel'e gel benimle diye buyurdu. Tugay'ın arabasına doğru ilerlerken ve Tugay'ın kendisini izlediğinden emin birkaç adım attıktan sonra aniden durup Göksel'e bağırdı. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni, anlamıyor musun? Bir erkeğin daveti bir kadını ne kadar acımasızlaştırabilirdi? Göksel hiç sesini çıkarmadı. Bomboş baktı sadece adaya. Ada dönüp gidecekti ama Göksel'in gözlerindeki şaşkınlığı gördü. Vicdanı sızladı. Deniz'e hissettiği her şeyi bu hayvanda kendisini hissediyordu. Deniz asla incitmemişti kendisini. Hep anlayışla tolere etmişti ilgisini. Ada kısık sesle mırıldandı. Yarın gel, sana yeni parçamı çalayım. Şimdi problem çıkarmadan git buradan, dedi. Göksel'in gözlerindeki uyanış ilk defa sevinen bir çocuğunki gibiydi. Ada bir hata yaptığını anlayıp hemen mücadele etti. Eğer kaşın bile kıpırdarsa bir daha asla göremezsin beni. Ben arabaya binene kadar donmuş gibi bekle, dedi. Ada Tugay'ın iki kapılı küçük spor aracına binerken Göksel içindeki sevinci gömüp öylece izledi. Araba köşeye dönüp uzaklaştığında Göksel'in neşesi bedenine yayıldı. Sıçradı, zıpladı, telefonu ısrarla yine çalana kadar güldü. Arayan Egemen Amir'di. Hayatın acımasızlığına dönüp ara sokaklarda ava çıkmanın vakti çoktan gelmişti. Geç kalmıştı. 7. Özge. Ömer mesajı alır almaz varmıştı Özge'nin odasına. Elindeki kurşun kalemi hayatın ritmine karşı gelircesine parmakların arasına sallayan Özge'nin hali onu durdurdu. Bir şey olmuştu, oluyordu. Göz göze geldiler. Özge elindeki kalemi dudaklarına götürüp ona sus işareti yaptı. Telefonu masanın üstüne bırakıp Ömer'in de bırakmasını işaret etti sessizce. Kalemi kulağının arkasına sıkıştırıp kendisini takip etmesini isteyen bir tavırla odadan çıktı. Ömer takip etti Özge'yi, birazdan ne olduğunu anlamanın heyecanıyla. Asansöre binmeleri, binadan çıkmaları yetmedi. Özge hala konuşmamıştı. Holding topraklarından çıktılar, eve gitmek üzere acele eden kalabalığa karıştılar. Metroya doğru ilerlerken Özge konuştu. Dinliyorlar bizi, her şeyimizi. Toplantı salonundan dışarı adım atar atmaz Mahmut Konmaz'ın yanına çağrıldım. Toplantıda geçen her şeyden haberi vardı, anında. Ömer tepki vermedi. Ne diyebilirdi ki? Orada olmasının tek nedeni kendini işe yarar hissettiği tek yerin burası olmasıydı. Özge ne yapılması gerektiğini nasıl olsa birazdan söyleyecekti. Dikkatle dinledi. Özge sıkıntılı ama kararlı. Bizden daha büyük bir şey bu. Varoluş nedenimiz gibi. Kötülükle savaşmak için cehenneme girdik Ömer ve senin bunu tam olarak anlamanı istiyorum. Riski görmeni ve eğer benimle olacaksan bu riske rağmen yanımda olmanı istiyorum. Gerçekleşmesi neredeyse imkansız bir hayalin peşindeyiz. Sonumuz çok kötü de olabilir, dedi dümdüz Ömer'in gözlerine bakarak. Ömer tek bir kelime söyledi, olmayacak. Uzun süre konuştular, kararlar aldılar. Darbeyi yeniden açmak için Ömer'in yurt dışında bulduğu servis sağlayıcıların bütçesini, ne zaman tekrar yayına geçebileceklerini, Sadık Bey'i konulardan uzak tutmanın en doğru hareket olduğunu, çalıştıkları bu dergi projesinin kendilerine bir sürü başka malzeme getireceğini, bu malzemeyi de darbede kullanabileceklerini, Kümet adı altında işleyen mekanizmayı daha yakından tanımak için eğitim almaları gerektiğini, beyni yıkanmış ve cehaletle sarmalanmış bir gençlik yaratmak için kurulan bu negatif derginin varlığını nasıl pozitifte kullanabileceklerini planladılar. Özge'nin suratına yayılan gülümseme o gün Ömer'le arasında kurulan bağın imzasıydı. Asla kopmayacak bu bağ onlara dünyanın insan kalabalıkları tarafından değil, inisiyatif kullanılabilecek kadar evrimleşmiş, birbirine güvenen birkaç kişi tarafından değiştirilebileceğini öğretecekti. Çünkü yola çıktığınızda tek ihtiyacınız inanç ve size inanan birkaç kişiden başka bir şey değildi. Adımlarınızı temiz attığınız sürece gerisini hayat mutlaka verirdi. 8. Can Manay. Yaprakların arasından sızan güneş, güneşin ışığında parlayan kırmızı elmalar, yattığı yerin yumuşak kumu ve o kumun avuçlarında bıraktığı ılık his. Can soyunmuş, ılık suyun aktığı küçük şelalede yıkanmış, üzerine geçirdiği dünyanın en yumuşak bornozunun içinde o muhteşem çorbayı ve güveçte yapılmış bol sarımsaklı yahniyi yemişti, her lokmanın tadını çıkararak. Neyi nasıl sevdiğini nasıl bu kadar iyi bilebilirlerdi? Yaptıkları test nasıl her şeyi söyleyebilirdi? Ağaçların arasında gezinirken dengenin kendisine gelmesini beklemiş, uçarcasına yürüyen kırmızı elbiseli kızların ve doktor kıyafetli adamın getirdiği tüpteki havayı vücudundaki her hücreye ulaştırmak için derin derin ciğerlerine çekmiş ve nihayet dengelenmişti. Şimdi çırılçıplak, yumuşak ılık kumda uzanmış etrafındaki cenneti an be an izlerken aklında ne Duru'yla geçen fırtınalı günlerin ızdırabı, ne onunla sevişmek için bir dilenci gibi dilenir hale gelmiş olmasının acı veren gerçeği, ne ona sahip olmak için her an savaşmak zorunda kalmasının yorgunluğu kalmıştı. Özgürdü. Denge insanı önce bağımlılıklarından, sonra alışkanlıklarından ve de nihayetinde de şartlanmalarından arındıran bir haldi. Tanrı'nın var olduğu hal, Tanrı hali. Denge bahçesinden çıktığında kendisini arabada bekleyen Ali'ye baktı dikkatle. Bu kadar çok şey paylaşırken ne kadar az konuşuyorlardı. Ali her zamanki gibi bir kitap okuyordu. Kitabın adına baktı. Parfümün dansı yazıyordu kapakta. Arabaya bindiğinde hafiflemişti. 2 gün sonra başlayacak yeni programının sorunları ve şanını, borçlu olduğu insanlara yapmak zorunda olduğu hizmetin ağırlığı önündeydi ama adım adım her şeyin yolunda gideceğini biliyordu Can. Yaşadığı krizden sonra ve akşam partiden önce buraya gelmesi müthiş olmuştu. Gelebilmek için 2 haftadır bekliyordu. Başta sinirlenmişti ama sonuçta arayıp da arıza çıkartabileceği bir mecra değildi burası. Şimdi eve gidip gece için hazırlanan Duru'yu alacaktı. Haftalardır sevişmemişti onunla. Hastanedeki uyku ziyaretlerini saymazsak, sayamazdık. Çünkü Duru'nun haberi bile olmamıştı o ziyaretlerden. Uyurken bile tahrik eden bir hali vardı. Onu becermek, yaşamak gibi anlamlı ve doğaldı. Mastürbasyon yapmaktan nefret eder hale gelmişti Can. Çünkü her mastürbasyon ona Duru ile yapamadığı sevişmenin duygusunu yüklüyor. Bu duygu içinde iyice ağırlaşıyor. Sahip olduğu her şey anlamsızlaşıyordu. Ama şimdi dengedeydi. Ona karşı duyduğu bu açlık artık kontroldeydi. Eve vardıklarında tam arabadan inecekti ki Ali, "İyi misiniz?" dedi. Can bir an durakladı. Sorunun ne anlama geldiğini ve neden şimdi sorulmuş olabileceğine odaklandı. Sakince, "Sen ne dersin?" dedi. Ali ciddi cevap verdi. "Değilsiniz. Denge işe yarar ama sorunlarınızı sizin yerinize çözmez. Sorunlarınızı çözmekte netleşebilmeniz için yardım eder. O kadar. Bunu söylemek istedim," dedi. Can anladı. Kafasını tamam anlamında sallayıp teşekkür etti ve partiye giderken kendisinin ihtiyaçları olmadığını söyledi. Yeni aldığı spor arabasını kullanacaktı. Eve girdiğinde havalar serinlemesine rağmen bahçe kapısı sonuna kadar açıktı ve içeri giren rüzgar sanki evin içinde dans ediyordu. Duru bahçede olmalıydı ama yoktu. Evin her tarafına bakıp tam bulamayacağına karar verdiğinde onu salondaki koltukta otururken buldu. Dengede olmasına rağmen şaşırmıştı. Çünkü emindi içeri girdiğinde burada olmadığından. Yanına gitmek istedi ama gidemedi. Çünkü Duru'nun giydiği kıyafet ve güzelliği tarafından durdurulmuştu. Duru ise gözlerini kısıp dikkatle baktı Can Manaya. Bir farklılık vardı onda. Daha önce ilişkilerinin en başında gördüğü sakin, dingin, derin adamda olan farklılıktı bu. Duru gözlerini kısıp "Bir şey var sende, farklısın. Ne var, ne yaptın?" dediğinde Can Duru'nun etkisinden çıkıp "Hiç," dedi. Yanına gidip onu elinden çekerek kaldırdı. Baştan aşağı süzerek baktı. Üzerindeki elbise ona ilk aldığı gece elbisesiydi. Ünlü bir restoranın açılışına gidecekleri için almıştı bu elbiseyi. Ama Duru'yu elbisenin içinde görünce davete gitmek için yerine sevişmeye başlamışlar ve evde kalmışlardı o gece. Krem rengi, üzerinde küçücük inciler bulunan, boynuna kadar kapalı, sadece omuz ve kolları açıkta bırakan ipekten bir elbiseydi. Elbisenin bu muhafazakar modeli Duru'nun bedeniyle birleşince fazla tahrik ediciydi. Can'ın istediğinin tam tersi bir etki yaratmıştı. Şimdi Duru'yu incelerken elbiseyi o zaman yırtmış olmayı diledi. Bu kadar hassas bir durumda artık ondan elbiseyi çıkarmasını isteyemezdi. Sadece "çok güzelsin" diyebildi. Mesafeli ve sakin.